Ayrım 19.
Brede birden "Aa, aksel arttırıyor ayol" diye haykırarak ileriye doğru atılıyor. "Ne o, benim yerleri de mi alacaksın? Uğraşacak kadar toprağın var senin, yetmiyor mu?" Aksel "Başkası için arttırıyorum" diye kaçamak bir karşılık veriyor. Neyse, bana ne, öyle bir söyledim. Bucak müdürü çekicini kaldırıyor. Biri daha arttırdı. Tam 100 krone birden. Artık artıran yok. Bucak müdürü fiyatı bir daha söylüyor. Çekiç elinde biraz bekliyor, sonra vuruyor. Kim artırdı bunu? Aksel Ström. Başkası hesabına. Brede kim için alıyorsun diye soruyor. Benim deme gerek elbette ama. Şimdi bucak müdürünün masasında birkaç kişi baş başa vermişler. Bankanın bir temsilcisi var. Bakkal da çırağını yollamış. Ortada bir şey var. Alacaklılar memnun değiller. Brede'yi çağırıyorlar. Brede keyfi yerinde umursamaz bir tavırla başını sallıyor. Peki ama kim derdi ki daha yukarı bir fiyat bulamayacak, diyor. Sonra sesini yükselterek oradakilere dönüyor. Bir açık arttırma açtığımıza, bucak müdüründe buralara dek yorduğumuza göre burada ne var ne yok hepsini satmaya razıyım. Araba, davar, bir yaba, bir değirmen taşı, bunların bana gereği yok artık, hepsini satacağız. Şimdi fiyat veren pek yok. Brede'nin karısı da karnı burnundayken gene de kocası gibi keyfi yerinde umursamaz bir tavırla bir masaya parayla kahve götürmeye başladı. Dükkancılık oynama hoşuna gidiyor, gülümsüyor. Brede de biraz kahve istemeye gelince karısı alayla "Herkes nasıl para veriyorsa sen de ver bakalım" diyor. Brede de o cılız kesesini çıkarıp para veriyor. Ötekilere doğru dönüp "Gördünüz mü hanımı?" diyor. "Ben böyle cimri kadın görmedim." Araba artık pek para etmez. Hanidir açıkta duruyor. Yalnız Aksel en sonunda 5 krone daha arttırıyor, arabayı da alıyor. Ondan sonra başka bir şey almıyor ama bu temkinli adam nasıl oldu da bunca şey aldı diye herkes şaşıyor. Derken hayvanlar da geldi. Bugün onları hazır olsunlar diye ahırlarında tutmuşlardı. Çiftliği olmadıktan sonra davarı ne yapacaktı Brede? İneği falan yoktu onun. Çiftliğe de 2 keçiyle başlamıştı. Şimdi 4 keçisi vardı, 6 da koyunu. Atı falan yoktu. İzak yassı kulaklı bir koyun aldı. Brede'nin çocukları ahırın kapısını açınca İzak hemen fiyat vermeye başladı. Ahali ona baka kaldı. Selenralı İzak zengindi. Hali vakti yerindeydi. Bunca koyunu vardı. Başka koyuna gerek yoktu ki. Brede'nin karısı kahve satmasını bir ara kesiyor. Ya al onu al İzak diyor. Yaşlıdır yaşlı olmasına ama her yıl 2-3 tane kuzular doğurur. İzak ona dik dik bakaraktan biliyorum diyor. Daha önce de gördüm ben bu koyunu. Eve dönerlerken Aksel Ström'le birlikte yürüyor, koyununu ipe bağlamış götürerekten. Aksel konuşmuyor. Bir şey düşünüyor gibi, ne düşünüyorsa. İzak içinden görünüşe göre hiçbir derdi olmaması gerek diyor. Ekini iyi, otunun çoğunu kaldırdı. Evine tahta döşemeye başladı. Aksel Ström'ün işleri yolunda. Yavaş davranır ama adımını tetik atar. Şimdi bir de atı var. İzak, demek Brede'nin yerini aldın ha, diyor. Kendin mi işleyeceksin? Yo, kendimi almadım. Başkası için aldım. Aa, ne dersin? Çok para mı verdim? Aa, yo. Gereğince işlenirse iyi topraktır. Helgeland'da bir kardeşim var. Onun için aldım. Sonra belki de onunla değişirim diye düşündüm. Onunla değişir misin? Değişecek misin? Belki Barbara öyle ister. İzak da, ya belki, dedi. Hiç konuşmadan epey gidiyorlar. Sonra Aksel, şu telgraf işini ben üzerime alayım diye peşimi bırakmıyorlar, diyor. Telgraf mı? Brede bırakıyormuş. Aksel de gülümseyerek, hı, diyor. Peki öyle değil, Brede'den almışlar o işi. İzak, Brede'yi haklı çıkarmaya çalışarak, ya böyle, diyor. Bakım çok vakit alıyor belli. Yılbaşında bildirmişler işine son vereceklerini daha iyi yapmazsa. Ben üzerime alsam değer mi dersin? İzak uzun uzun şöyle bir düşündü. Evet, parası iyi, orası öyle de. Bana daha çok verecekler. Ne kadar? 2 katı. 2 katı mı? Aa, öyleyse düşün bir sen bunu derim. Yalnız hattı şimdi biraz daha uzattılar. Neye karar vereceğimi bilemiyorum. Seninki kadar satılacak odun yok burada. Şimdi üzerime aldığım iş için de para gerekiyor bana. Bir şey almaktan nakit para ister. Satılacak pek toprağım da varım da yok. Başlangıçta şöyle bir yıl kadar şu telgraf işini üzerime alacağım sanıyorum. Ya Brede daha iyi yapar da işi kendinde alıkoyarsa diye düşünmek ikisinin de aklına gelmedi. Maneland'a vardıklarında baktılar Oline orada. Aşağı inerken uğramış. Yani acayip yaratık şu Oline. elma kurdu gibi şişko, toparlacık oradan oraya dolaşır dururdu. 70'ini falan geçmişti. Gene de dolaşıp duruyordu. Oturmuş kulübede kahve içiyor. Onların geldiğini görünce kalkıyor, dışarı çıkıyor. Good dog, Axel. Satıştan hoş geldin. Ne yapıyorsunuz diye bir bakmaya geldim. Kızmadın ya. İyisiniz bakıyorum. Yeni bir ev yapıyorsunuz. Gittikçe zenginleşiyorsunuz. Sen de koyun mu aldın İzak? Ya dedi İzak. Tanırsın belki ha? Tanır mıyım? Yo. Bak kulakları yassı. Kulakları yassı mı? O da ne demek? Yassıysa ne olmuş yani? Ne diyecektim? Brad'in orayı kim aldı kuzum? Demin Barbara'ya söylüyordum. Bakalım o yandan komşunuz kim olacak diye. Barbara da zavallıcık oturmuş ağlıyor. Elbette değil mi ya? Ama Tanrı ona burada Maneland'da yeni bir ev nasip etti. Kulakları yassı mı? Kulakları yassı çok koyun gördüm ben. Bak sana söyleyeyim İzak. Senin o makine yok mu? Ben ömrümde öyle şey görmedim. Sana kaça mal oldu sormayacağım. Çünkü o kadar sayı saymasını bilmem. Sen de görünce ne demek istediğimi anlarsın Axel. Sanki İlyas'ın o ateşten arabası. Haşa, sümme haşa. Otlar içeri alındıktan sonra Eleseus kente dönmek üzere hazırlanmaya başladı. Geleceğini mühendise yazmıştı ama basma kalıp bir karşılık almıştı. İşler iyi gitmiyormuş, gideri kısmak zorundaymışlar. Eleseus'un işini müdür yapabilirmiş. Yalnız mühendis, gelirseniz başka yerde iş bulmanıza elimden geldiğince yardım ederim. Ama bu da pek zor. Çünkü bir işin peşinden koşan delikanlılar pek çok diyor. Mektubunu sevgilerimle diye bağlıyordu. Eleseus kente dönecekti elbette. Başka türlüsü düşünülemezdi. Kendini ziyan mı edecekti? Adam insan arasına karışmak istiyordu. Onun için durumun değişmiş olduğunu evdekilere hiç söylemedi. Ne yararı olurdu ki? Doğrusunu isterseniz bu iş onun biraz keyfini kaçırmıştı ya. Selenra'da insanın duygularını belli etmesine alışılmamıştı. Eleseus da esen kalın diyeceği anı korkuyla bekliyordu. Leopoldine'den başladı. Kız da doğru dürüst bir güle güle dedi. İyice ne becerdi bunu. Hizmetçi kız Jensen de öyle. Yün taramaya oturdu, güle güle dedi. Yalnız iki kız da kör olasıcılar, gözlerini dikmişler, ona öyle bakıyorlardı. Gözleri hiç yaşarmadı diye. Eleseus annesinin elini sıktı. Annesi de açıktan açığa ağladı elbet, oğlunun ağlamayı hiç sevmediğini düşünmeden. Güle güle, yolun açık olsun diye hıçkırdı. En kötüsü babasıyla vedalaşması oldu. Babası için kötü. Ya her bakımdan. Çocukları içinde dinen, onların üzerine titreyen bir babaydı o. Çocukları kucağında taşımış, onlara martıları, daha başka kuşları, hayvanları, tarlaların şaşılacak yanlarını anlatmıştı. Çok eskiden de değil, daha birkaç yıl önce. Baba camlı pencerenin önünde ayakta duruyor. Birdenbire arkasına dönüyor, oğlunun elini sıkı sıkı yakalıyor. Suratı asık, çabucacık, hadi güle güle, diyor. Yeni at ipini çözmüş, diyerekten kapıdan dışarı fırlıyor. Biraz önce atın ipini gevşek bırakan kendisiydi. Sivert yumurcağı da biliyordu bunu. Dışarıda durmuş, babasını seyrediyor. Kendi kendine gülümsüyordu. Neyse ki at çayırdaydı. Eleseus o işi bitirmişti en sonunda. Annesi kapıya dek gelmeden edemez. Gene hıçkıra hıçkıra, yolun açık olsun diyor. Bir şey de veriyor, al şunu. Babana sağ ol falan da deme. Mektup yazmayı unutma, sık sık yaz. 200 krone. Eleseus tarlaya doğru baktı. Babası harıl harıl yere bir sınır kazığı kakmaya uğraşıyordu. Toprak oldukça yumuşakken gene de bunu pek zorlukla yapabiliyor gibiydi. İki kardeş aşağı doğru yola koyuldular. Maneland'a vardılar. Barbro kapının ağzında duruyordu. Seslendi, onları çağırdı. Gidiyor musun Eleseus? Ya olmaz, içeri girip hiç olmazsa bir fincan kahve içeceksin. Kulübeden içeri giriyorlar. Eleseus artık aşk acılarından kurtulmuş. Ne kendini pencerelerden atmak niyetinde ne de zehir içmek. Hayır, o hafif mevsimlik üslüğünü dizlerinin üzerine seriyor, gümüş etiketi görünecek biçimde, sonra mendiliyle saçlarını siliyor, kibar bir tavırla, ''Bugün hava çok güzel değil mi? Harikulade.'' diyor. Barbara da oldukça kendini tutuyor. Bir elinde gümüş, öbüründe altın yüzük var. Onlarla oynuyor. Yo, onun altın yüzüğü de var. Sivert, ''Axel nerelerde?'' diye soruyor. Barbara kasılarak da buralarda bir yerde olacak diyor. Sonra Eleseus'a demek seni bir daha buralarda görmeyeceğiz ha diye soruyor. Eleseus pek sanmıyorum diyor. Ya kente alışmış bir kimse hiç yapamaz burada. Ben de senden gelebilseydim. Hiç de içten söylemiyorsun bunu biliyorum. İçten söylemiyor muyum? Ben biliyorum kentte yaşamanın da burada yaşamanın da nasıl şey olduğunu. Hem ben senin bulunduğun kentten daha büyük bir kentte bulundum onu sorarsan. Nasıl aramam? Eleseus hemen, onu demek istemedim, diyor. Bergen'de bulunduktan sonra elbette. Tuhaf şey, Barbara nasıl da tedirgin olmuştu. Şunu iyi biliyorum ki okunacak gazete olmasa burada bir gün bile durmam, diyor. Cehenneme dek yolu vardı. Eleseus'un umurunda mıydı? Suratındaki kir açıkça görülüyordu. Ne durumda bulunduğunu oğlanın masum gözleri bile fark etmişti. Biraz gitar çalar mısın bize, diye sordu. Barbara ters ters, hayır dedi. Ne diyecektim? Bir iki gün için gelsen de Aksel'e biraz yardım etsen şu yeni evin yapılmasında, olmaz mı Sivert? Diyelim yarın köyden dönüşünde, ha? Sivert biraz düşündü. Belki, yalnız giysim yok. Bu akşam gider sizin evden iş giysilerini alır getiririm. Sen geldiğinde hazır olur. Sivert de, ya getirebilirsen, dedi. Eleseus birden, sırası gelince gelirim de çocuğuna vaftiz babası olurum, dedi. Barbara ona şöyle bir baktı. Alay eder gibi, vaftiz babası ha, diye söylendi. Saçmaya bak, vaftiz babası aradığım sırada sana haber gönderene dek epey vakit geçer. Eleseus buna karşı çılgınca gülüp kendini oradan dışarı atmayı istemekten başka ne yapabilirdi ki? Sivert, sağ ol diyor, gitmek üzere yerinden kalkıyor. Eleseus da sağ ol diyor ama ne kalkıyor ne de görgülü bir adamın bir fincan kahve için sağ ol derken yapması gerektiği gibi başını eğiyor. Şu iğneli konuşmasını pek seven çirkinlik kumkumasına zerre kadar değer verdiği yok. Barbara, bakayım dedi. Ah evet, kentte birlikte kaldığım delikanlıların üstlüklerinde de bu gümüş etiketlerden vardı ama daha büyük, dedi. Gelip bizde gece kalacaksın değil mi Sivert? Giysilerini getiririm ben. Barbara'dan ayrılmaları da böyle oldu. İki kardeş gene yola koyuldular. Eleseus şu Barbara işine hiç de üzülmemişti. Canı cehenneme. Hem sonra onun cebinde $200 vardı şimdi. Köy görünüp de Sivert'in eve dönme vakti gelince ikisi de pek erkeğe yaraşmaz biçimde davrandılar. Sivert, sen gittikten sonra ev biraz ıssız kalacak sanıyorum, diyecek kadar yufka yüreklilik bile gösterdi. Bunun üzerine Eleseus da ıslık çalmaya başladı, ayakkabılarına baktı, parmağında kıymık buldu, ceplerinde bir şeyler aradı. Bir kağıtlar varmış, ne yazılı olduğunu sökemiyormuş. Ayrılmaları ikisi için de kötü bir biçim alacaktı ama bereket versin Sivert en sonunda durumu kurtardı. Bizdenbire el bende diyerekten abisinin omzuna vurdu, fırladı kaçtı. Ne de olsa en iyisi buydu. Uzaktan birbirlerine esen kal der gibi bir şeyler haykırıştılar, ikisi de yoluna gitti. Kader mi, talih mi, her neyse. Eleseus gene kente döndü, kendisine artık kapanmış olan bir işe. Aynı olay, Aksel Ströme'de yanında çalışacak bir adam kazandırdı. Yapıya 21 Ağustos'ta başladılar, 10 gün sonra da çatı örtülmüştü. Yo, büyük bir ev değildi bu, öyle yüksek bir şey falan değil, topu topu tahta bir evdi, kerpiç kulübe değil. Hiç olmazsa o güne dek insanlar için ev olmuş bir yerde, hayvanlar o kış kendileri için güzel bir barınak bulmuş olacaklardı. Eylül'ün 3'üydü. Barbara ortalıkta yoktu. Kaybolmuş değildi ama evde yoktu. Aksel elinden geldiğince marangozluk ediyordu. Yeni eve camlı bir pencereyle bir kapı yapmaya uğraşıyordu. Bu da bütün vaktini alıyordu. Öğlen çoktan geçip de yemeğe çağrılmayınca kendisi kulübeden içeri girdi. Kimsecikler yok. Tek başına biraz bir şey yedi. Yerken de dört bir yanına bakındı. Barbara'nın bütün giysileri orada asılıydı. Bir yere gitmiş olsa gerekti o kadar. Yeni evdeki işine döndü, bir ara çalıştı, sonra geldi gene kulübeye baktı. Yo, kimse yok. Barbara bir yerde yatıyor olmalı. Aksel onu aramaya çıkıyor. Barbara diye sesleniyor. Yok. Bütün kapıları açıp bakıyor, topraklarının bitimindeki çalılara dek gidiyor, uzun uzun arıyor. Belki bir saat sesleniyor. Yok. En sonunda daha uzaklarda buluyor onu. Çalıların arasına yere uzanmış yatıyor. Dere ayaklarının dibinden akıyor. Yalın ayak, baş açık, sırtına dek de ıslanmış. Burada mı yatıyorsun diyor. Niye ses vermedin? Barbara, sesim çıkmıyor diyor. Sesi öyle boğuk ki Aksel zor işitiyor. Ne? Suya mı düştün? Evet, ayağım kaydı. Ah, bir yerin mi acıyor? Yo, geçti. Aksel, geçti mi diyor. Evet, yardım et de eve döneyim. Nerede? Ne nerede? Çocuk doğmadı mı? Hayır, ölüymüş. Ölü müymüş? Evet. Aksel'in kafası da ağır işler, eli ayağı da. Orada öyle dikilip duruyor. Nerede öyleyse diye duruyor. Barbara, sana ne diyor? Yardım et de bana eve döneyim. Ölmüş. Kolumdan biraz tutarsam yürüyebilirim. Aksel onu eve getiriyor. İskemleye oturtuyor. Üzerinden sular akarak da. Ölmüş mü diye soruyor. Barbara, ölmüş dedim ya diyor. Ne yaptın onu öyleyse? Koklayacak mısın? Ben yokken bir şey yedin mi sen? Peki ama derenin kıyısında ne işin vardı? Derenin kıyısında mı? Ardıç dalı topluyordum. Ardıç dalı mı? Ne için? Kovaları temizlemek için. Aksel, oralarda ardıç yoktur ki, diyor. Barbara sinirli bir tavırla, boğuk bir sesle, sen kendi işine bak, diyor. Dere kıyısında ne mi yapıyordum? Süpürge yapmak için çalı arıyordum. Sen bir şey yedin mi diye sordum, duymadın mı? Aksel, bir şey yedim mi, diyor. Şimdi nasılsın? Oldukça iyi. Gideyim hekim getireyim bence. Barbara, hekim getirecekmiş, diyor. Arkasına giyecek kuru bir giysi aramak üzere kalkıyor. Paranı harcayacak başka yer yokmuş gibi. Aksel işine dönüyor. Pek çalışamıyor ama rendeyle, çekiçle biraz ses çıkarıyor, Barbara duysun diye. En sonunda pencereyi oturtuyor, çerçevenin kenarlarını yosunla dolduruyor. O akşam Barbara yemeğine pek aldırmıyor, dolaşıp duruyor, onunla bununla uğraşıyor. Süt sağma saatinde inek ahırına gidiyor. Yalnız eşikten biraz daha dikkatli atlıyor. Her zamanki gibi gene samanlıkta yattı. Aksel bir iki kez gitti baktı. Mışıl mışıl uyuyordu. Ertesi sabah aşağı yukarı gene eskisi gibiydi. Yalnız sesi öyle kısılmıştı ki pek konuşamıyordu. Boğazına da eski bir çorap dolamıştı. Günler geçti, iş tavsadı. Başka şeyler çıkmış, olay yana kaymıştı. Yalnız ufak, büyük bir takım belirtiler vardı ki Maniland'da bir şeylerin değiştiğini gösteriyordu. Herhangi bir hizmetçi kız gibi Barbara da artık orada kendini hiç de kendi evindeymiş gibi görmüyordu. Çocuk öldükten sonra Aksel'in onun üzerindeki sözü geçerliği gevşemişti. Bunu Aksel görüyordu. Eskiden ne kadar güvenli düşünmüştü. Hele çocuk gelsin. Çocuk gelmişti ama gitmişti. En sonunda Barbara da parmaklarından yüzükleri çıkardı. Hiçbirini bir daha takmadı. Aksel, ne demek bu diye sordu. Barbara başını sallayaraktan ne demek dedi. Artık ona bağlı değildi. Onu bırakmıştı. Bu demekti bu. Başka ne demek olacak? Aksel çocuğun ölüsünü de bulmuştu dere kıyısında. Doğrusunu isterseniz aramış da bulmuş değildi. Nerede olduğunu pek iyi biliyordu ama üstüne düşmemişti. Derken kader onun bunu unutup gitmesini istememiş olacak ki kuşlar başladılar oranın üstünde dolanmaya. Bağırışa bağırışa yaban ördekleri, kargalar, daha sonra da baş döndürücü yüksekliklerde bir çift kartal. Orada bir şey gömülü olduğunu başlangıçta bir tek kuş görmüştü ama insan değildi ki sır saklasın. Haykıra haykıra dört bir yana yaymıştı. Bunun üzerine Aksel de içine düştüğü uyuşukluktan kurtuldu, gizlice oraya gidebilmek için fırsat kolladı. O şeyi üzerine yassı taşlar konmuş bir yosun, çalı çırpı yığını altında buldu. Bir bez parçasına sarılı. Merakla, ürküntüyle bezi biraz araladı. Yumulu gözler, kara saçlar. Oğlan. Bacakları çaprazlanmış. Buydu gördü. Bez ıslanmıştı ama şimdi kuruyordu. Yarı sıkılmış bir çamaşır topağı gibi. Onu orada öyle gün ışığında bırakamazdı. İçinden de belki kendisine ya da oraya bir uğursuzluk gelmesinden korkuyordu. Koştu gitti eve. Kürek aldı geldi. Mezarı daha derin kazdı ama dereye pek yakın olduğundan çukura su doldu. Kıyının daha yukarılarında bir yere çukur açmak zorunda kaldı. Çocuğun ölüsünü kendisi elinden geldiğince iyice sarıp sarmaladı, yeni mezara koydu. Üzerine gene toprak örttü. Tıpkı eskisi gibi iyicene gizledi. Bu iş bitince ortada çalılar arasında ufak bir yeşil tümsekten başka bir şey görünmüyordu. Eve geldiğinde Barbara dışarıdaydı. Neredeydin diye sordu. Aksel'in hıncı geçmiş olacak ki sadece hiçbir yerde dedi. Sen neredeydin? Barbara onun yüzünden korkmuş olsa gerek bir şey söylemedi, içeri girdi. O da arkasında. Bana bak dedi. Sonra doğrudan doğruya sordu. Ne demek istiyorsun yüzükleri takmamakla? Barbara biraz savsaklamayı doğru bulmuş olacak gibi kahkaha attı. Sonra sen bugün pek ciddisin dedi. Elimde değil, gülüyorum. Yüzükleri haftanın her günü takayım istiyorsan takarım. Yüzükleri ortaya çıkardı, taktı. Yalnız onun buna pek delicesine sevindiğini görünce daha da arsızlaştı. Başka ne yapmışım söyle de bilelim. Aksel yakınmıyorum dedi. Yalnız eskisi gibi ol, yeter. İlk geldiğin gibi. Demek istediğim bu benim. Bir arada yaşayıp da hep böyle anlaşmak kolay şey değildir. Sözünün arkasını getiriyor. Ben babandan orayı alırken belki orada oturmak istersin. Oraya taşınırız diye düşündümdü. Ne dersin? O işte kendini ele vermişti. Onu kaybetmekten, kimsesiz, yine çiftliğe, hayvanlara bakacak kimsesiz kalmaktan korkuyordu. Barbara anlamıştı bunu. Soğuk bir tavırla, evet daha önce de söyledin de bunu diye karşılık verdi. Evet söyledim de ama karşılık alamadım da. Barbara, karşılık mı dedi? Öf, bıktım artık bundan. Axel kendini yumuşak davranmış sayabilirdi. Brede ile çoluğunun çocuğunun yine Braderlip'te kalmalarına ses çıkarmamıştı. Orasıyla birlikte ekinleri dağılmışken kendi evine ancak bir iki yük ot getirmiş, patatesleri de ortada bırakmıştı. Şimdi Barbro'nun ona zıt gitmesi saçmalıktı ama kızın bunu düşündüğü bile yoktu. Ağrına gitmiş gibi bir tavırla. "Demek biz Braderlip'e taşınacağız, bütün bir aileyi evsiz bırakacağız, öyle mi?" diye sordu. Axel kulaklarına inanamıyordu. Bir ara ağzı açık, öyle baka kaldı. İyicene bir karşılık vermek ister gibi öksürüp boğazını açtı ama sesi çıkmadı. Yalnız köye gitmiyorlar mı onlar diye sordu. Barbro bana ne soruyorsun dedi. Yoksa onlara orada yer mi buldun? Axel yine de kavga çıkarmak istemiyordu ama kendini tutamadı. Ona şaştığını, biraz şaştığını belli etti. Gittikçe aksileşiyorsun, çetinleşiyorsun dedi. Sanırım ki ne söylediğini bilmeden konuşuyorsun. Barbro buna ne söylediğimi pek iyi biliyorum diye karşılık verdi. Peki bizimkiler niye buraya gelmesinler? Bunu söylesen bana. O zaman annem bana biraz yardım eder hiç olmazsa. Ama belki de sen işim pek az, yardımcıya gerek yok diye düşünüyorsundur ha? Belki bu sözde biraz gerçek vardı ama saçmalık da vardı. Bredeler gelecek olurlarsa kulübede oturmak zorunda kalacaklardı. Axel de hayvanlarına yer bulamayacaktı. Yine eskisi gibi sıkışık durumda kalacaktı. Neydi bu kadının zoru? Kafasında akıl diye bir şey yok muydu? Bana bak dedi. Sen kendine yardımcı olarak bir hizmetçi kız bulsan daha iyi edersin. Şimdi mi? Kış geliyor, işler azalacak şimdi. Hayır, gerek olduğu zaman düşünmeliydin sen bunu. Bunda da bir bakıma haklıydı. Durumu ağırken, sıkıntı çekerken yardımcı işi konuşulmalıydı. Ne var ki, Barbro sanki hiçbir şey yokmuş gibi her işini görmüştü. Yapılacak her işi yapmış, yardımcının adını bile etmemişti. Axel ne yapacağını şaşırmış bir halle, "Vallahi anlayamıyorum," dedi. Bir sessizlik. Barbro, "Babamdan sonra şu telgraf işini sen üzerine alıyormuşsun, öyle mi?" diye sordu. "Ne? Kim söyledi?" "Vallahi öyle diyorlar."